Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansınızdan yine sofralarınıza misafiriz. Yine de bu sofrada sizlerle inşallah gönül huzurunu, iç dünyamızı derinleştirecek duyguları birlikte paylaşmak istiyoruz. Her defasında olduğu gibi bugün de bize misafir olan çok değerli bir hocamız var. İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Bey. Sayın hocam hoş geldiniz, şeref
verdiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederim. Sahurlara mübarek
Allah
olsun.
Allah razı olsun.
Seherleri çok bereketli de olsun.
Amin, amin. Siz çok yoğunsunuz bu Ramazan dolayısıyla. Ama bu yoğunluğunuz arasında bize fırsat bulup da zaman ayırdığınız için size özellikle teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Ama burada tabii Ramazan her zaman çok güzel de, bir de Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu Ramazan'ın bir teması var.
Evet.
Temasını belki bazı dinleyicilerimiz anlamayabilir ama hep bu vurgu yapılarak
yani bir başlık
bu konuda
altında,
toplumda bir hassasiyet,
farkındalık
meydana getirmek, farkındalık oluşturmak.
Aynen, aynen.
Biz biraz hak mefhum, hak şeysini kaybettik.
Algısını.
Hassasiyetini kaybettik. O bakımdan bu hassasiyetin tekrar gündeme taşınması ile ilgili ciddi bir şey. Bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz muhterem hocam?
Efendim teşekkür ederim. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılından beri özellikle 3 konuda, yani Ramazan ayı ile ilgili, camiler haftası ile ilgili ve kutluğum haftası ile ilgili bir tema, bir ana başlık belirliyor. Ve o ana başlık çerçevesinde tali konularla konuyu topluma mal etmeye çalışıyor. Bu senede Ramazan konusunda üzerinde her canın hakkı var. Bu Ramazan ve her zaman konusu ana tema olarak belirlendi ve bu tema çerçevesinde inşallah vaazlarımız, hutbelerimiz, sohbetlerimiz, konuşmalarımız, televizyon programlarımız devam edecek. Amacımız Ramazan gibi hakikaten insanın ötekini daha iyi fark ettiği, daha empati yapma imkanı bulduğu ortamda bizim üzerimize hakkı olan bütün canlıların, yakın çevremizden başlayarak anne baba, evlat, kardeş, akraba, komşu, meslektaş, neyse, her biriyle ilgili hak mefhumunu yerleştirmek ve ondan sonra da bütün canlıların, yani nebatatın, hayvanatın da bizim üzerimizde hakkı olduğunu, çünkü sonuçta bunlar bize emanet, nasıl can emanetse bu dünyadaki varlıklar emanet, buna yönelik bir şey. Tabii Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri'nin bizden ilk beklediği ve ilk emrettiği şey kendi zat-ı pakine olan yönelişimiz, ona olan ubudiyetimiz, ona olan kulluğumuzdur. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Nisa suresindeki ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri hem kendisine ait kulluk hem de o hak mevzuuna ilişki tutulan şahıslarla ilgili bir sıralama yapıyor. Ayet-i kerimeyi metniyle beraber okumak istiyorum izin verirseniz. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah buyuruyor ki Allah'a kul olun, Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani bizim Müslüman ve insan olarak en temel, ilkesel özelliğimiz Allah'a kulluk, başkasına kulluktan kurtulup ve korunmak. Ondan sonra Allah Teala işte bizim mahlukata ve canlılara hak konusundaki sıralamayı da beraberinde zikreden bir tadatta bulunuyor. Ve bu ve bil valideyni ihsana. Yani Allah'a kulluktan sonra ilk yapılması gereken, hak verilmesi gereken, hakkı ödenmesi gereken kişi kimdir?
Anne baba.
Evet, valideyn, anne babadır. Hem de ihsan ile. Sonra ve bizil kurba, yani yakın akrabalar. Sonra vel yetama, yetimler, yani himayeye muhtaç. Anne babasından birisi veya ikisi birden hakka yürümüş, vefat etmiş ve sahipsiz kalmış evlatlar, toplumun vicdanına, merhamet duygusuna bırakılmış olan yetimler, vel mesakin, yani fakirlikten öte miskin duruma düşmüş, yani açlıktan, imkansızlıktan kımıldaması zorlaşmış,
şakülü kaymış.
Ha,
şakülü kaymış.
Aynen öyle. Kimselere vel cari zil kurba, yakın komşuya, vel caril cunup ve yakın uzak komşuya, sonra ve sahibil cenb, yakın arkadaşa, efendim vebne sebil ve Yolda kalmış ya. Yol oğluna yolda kalmış ya. Ve me meleket eymanüküm, bir de elinizin altında bulunan çalıştırdığınız işçileriniz ve diğer memurlarınız vesaire gibi. Bütün bunlar bakın böyle yakından uzağa doğru sorumluluk yükleyen ve onların haklarını gözetmekle ilgili bize çok ciddi manada vebal yükleyen bir ayet-i kerime bu. Bir de hadis-i şerif var. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını, ibadetini, gündelik hayatını merak eden üç sahabinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili bu soruları sormak üzere Ehl-i Beyt'e gelip Ezva-i Sahirat'tan Ayşe validemizden bunu sormak için geldiklerinde onlar da Peygamberimizin işte gündelik hayatını sabah namazından yatış saatine kadar anlatınca tabiri caizse biraz azımsıyorlar. Yani Peygamberimizin ibadetini biraz azımsıyorlar ve kendilerinin daha çok ibadet etmeleri gerektiğini düşünerek birisi diyor ki ben bundan sonra her gün oruç tutacağım. Geceleri saim, gündüzleri kaim. Efendim öbürü ikincisini söylüyor. Ben diyor gece ibadetine daim olacağım. Üçüncüsü de diyor ki aile demek aile demektir. Evlilik yükümüzü artırıyor. Dolayısıyla ben evlenmeyeceğim. Bu kararla alıp Ayşe validemiz huzurunda evlerine gidiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelince Hazreti Ayşe validemizden bu olayı dinliyor. Yani üç kişi geldi, sizin ibadetinizi sordu. Biz anlattık. Ama bunu sanki biraz azımsadılar. Sonra da böyle karar aldılar kendilerince. Yani birisi gece ibadetine devam edecek. Öbürü işte sürekli oruçlu olacak. Öbürü de öyle evlenmeyecek. Çağırtırıyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları. Çağırtırıyor. Ve onlara şöyle buyuruyor. İnne li nefsike aleyke hakkan. Yani senin canının, nefsinin üzerinde hakkı var. Ve li rabbike aleyke hakkan. Rabbinin de üzerinde hakkı var. Ve li dayfike hakkan. Aleyke hakkan. Yani konuğunun da üzerinde hakkı var. Doğru söylüyorsunuz. Ve inne li ehlike aleyke hakkan. Ehl-i iyalinizin, evet, çoluk çocuğunuzun da sizin üzerinize hakkı var. Fe a'ti külle zi hakkin hakkahu. Her hak sahibine hakkını ver. Müthiş bir şey bu. Yani şimdi, yani böyle Müslümanlıktan ziyade Müslüman olmaya çalışıp bir alanda yoğunlaşarak öbür alanları ihmal eden bütün insanlara karşı muhteşem bir şey bu. Yani sen kendi nefsini gör, eşini, evladı, yerini gör, misafirini, konuğunu gör. Efendim Rabbini asla unutma. Bunların her biri için ayıracağın zamanların var. Bu zamanları iyi kullanarak hak mefhumunu yerine oturt diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem.
Yani her şeyin hakkını yerli yerinde ver.
Tabii.
Şimdi yerinde ve zamanında söylenmeyen bir laf yanlış olur.
Aynen.
Çok doğru olur.
Likulli makamin makal.
Ha, doğru da olsa. Aynen. Eğer yerinde ve zamanında söylemiyorsanız, mahalline masruf değilse o laf lüzumsuz olur. Sizi düşürür.
Aynen. Hocamızdan şöyle bir şey var. Hatırlarsanız belagat ve fesahat kavramları var. Biliyorsunuz fesahat dili kurallarına göre düzgün konuşmak, etkili konuşmak fesahattir. Kurallarına ve dil bilgisi şeylerine göre edebiyatla konuşmak. Belagat ise sizin buyurduğunuz gibi yani sözü mahallinde sarf etmek.
Evet.
Yani nerede ne ölçüde söylenmek gerekiyorsa o işte bela, yani kavlen beliga, yani belagatli bir söz yerine masrufsa, mahallinde söylenmişse müthiştir. Ama yerinde söylenmemiş bir söz ne kadar düzgün, fasih olursa olsun bir anlamı yok.
Şimdi burada tabii nefsimizin hakkı, halikimizin hakkı, ehli yerimizin hakkı,
misafirimizin
hakkı. Burada ifrat ve tefrit çok önemli.
Kesinlikle.
Yani en büyük tehlike, yani bir uç, öbür uç.
Evet.
Yani bu biz halbuki Müslüman
vasat,
mutedil yoldan gidecek, tam orta yol. Burada orta yolu bir defa hiç kaçırmamak lazım. İfrattan ve tefritten uzak durmak lazım ama ben hakkı biraz da bir de üzerimizdeki hak, kul hakkı. Hı hı. Kul hakkı. Hayvanların da hakkı var üzerimizde. Ayak, doğru, bastığımız efendim
toprağında.
Toprağın da hakkı var. Giydiğimiz elbisenin de hakkı var. Var çünkü,
doğru,
artık tabiatta canlı cansız madde diye bir şey kalmadı. Cansızların da canlı olduğu anlaşıldı.
Tabii. Zaten bizim normal tasavvufi irfan geleneğimizde biliyorsun bir ruhu cemadi var.
Evet.
Bir ruhu nebati var.
Evet.
Bir ruhu hayvani var. Bir, evet, insan. Yani taşların bile ruhunun olduğunu biz kabul ediyoruz.
Amen. Zaten şey diyorlar ya, yerin kulağı var.
Heh, mesela.
Bitti. Niye yerin kulağı? Nereden çıktı yerin kulağı? Demek ki dikkat et.
Evet.
Burada ben bir vakıf gördüm şeyde bizim
kadim
kadim vakıflarımızda. Adam vakıf kurmuş. Çok aramış. Vakıf yelpazesinde ben de bir boşluk bulayım da, hı-hı, bir vakıf kurayım diye, öyle anlaşılıyor ki. Hı-hı. Üzerimde hakkı olup da diyor, bildiğim insanlarla gittim, helalleştim ve haklarını iade ettim. Hı-hı. Ama üzerimde hakkı olup da kendilerini bulamadığım ve helalleşemediğim insanların sevabı amel defterine, onların amel defterine kaydedilmek üzere vakıf kuruyor.
Allah Allah, ne muhteşem bir şey gerçekten. Çok güzel.
Yani bu hak hassasiyeti dediğimiz zaman.
Şimdi hakikaten mesela şimdi bugün trafikte, evet, veya başka sosyal alanlarda, sosyal medyada bir sürü hak ihlalleri yapıyoruz hepimiz bir şekilde. Bu yapılan hak ihlallerini muhatabımızı her zaman bulup helalleşme hakkına imkana sahip değiliz ki. Çok güzel bir şey aslında.
Evet yani.
Muhteşem bir şey. Yani benim gözümden kaçmış, atladığım, evet, ama hakkını ihlal ettiğim, yani gerek itibarsızlaştırarak, gerek hakkında ne bileyim ön yargılı davranıp zihin okumaya çalışarak içinden, evet, yaptığım günahlardan dolayı taalluk eden bir hak varsa ben onlar adına, bu müthiş bir şey. Çok
yani önemli. Burada herhalde bu Ramazan'ın temasında hakkın iki tarafı da var.
Kesinlikle.
Mesela bizim tasavvufta her sanatın piri var da sonradan çıkan muhtes sanatların piri yok. Mesela boksun piri yok, futbolun piri yok ama güreşin piri var. Kim? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Işte, cerrahlığın piri yok mesela. Niye? Adam zamanla insanda merhamet duygusunu körelttiği için.
Kasaplığın var mı?
Kasapların yok, avcıların yok. Evet. Aynı. Mahlukata, evet, eza veren.
Evet.
Sünnet de olsa sen yapma o işi diyor.
Evet.
Yaparsan işte avcılık. Ya vurdun tavşanı. Evde belki yavrular var yuvasında. Onlar ya. Yazık. Bilmiyorsun ki. O yüzden bunları sen yapma diyor. Mahlukata eza veren sanatların piri yok. Evet. Ama burada sarraflığın da piri yok. Hmm. Sarraflar kızmasın da niye bizim ecdadımız vermemiş? Ölçüde ve tartıda aşırı derecede hassasiyet gerektirdiği için.
Çok milimetrik bir şey çünkü.
Çok milimetrik bir şey ve buna da her zaman %100 uymak pek fazla mümkün olmayabilir. İstemese de insan yanlış ölçüp yanlış tartma durumuna girebilir ki Cenab-ı Hak bunu ikaz etmiş. Bu yüzden koymamışlar. Bir de yani altının müşterisi kadınlardır genellikle.
Tabii.
Biraz da varlıklı kadınlardır. Onlar da insanın ayaklarının kayması daha kolay olur diyerek sarrafla pir verilmemiş. Dolayısıyla işte bu hassas, bu hak hususundaki hassasiyet güzel bir şey.
Evet.
Evet.
Şimdi hocam bir de şu var şimdi. Bir
ama yani, öbürünü, özür dilerim hocam. Bir de öbürünü her şeyin hakkını vererek yapmak.
Ha bir de şey itkan ve ihsan,
evet,
manası.
İtkan ve ihsan manası.
O daha muhteşem.
Ben üç anlamda yorumladım da onun,
doğru,
için.
Güzel.
Evet.
Güzel. Şimdi hocam şöyle bir şey de var. Şimdi biz hak olunca kendimize aitse bugün çağımızda, yaşadığımız çağda herhalde biraz da bu pozitivist felsefenin, individualist felsefenin de etkisiyle kendimize ait olunca çok önemsiyoruz. Hakkımızı almalıyız, sonuna kadar direnmeliyiz falan filan konularında, ama başkasının hakkı konusunda aynı hassasiyeti, aynı direnci göstermiyoruz. Aslında belki Ramazan bize biraz da onu hatırlatıyor. Yani senin hakkın, evet eyvallah, önemli ama senin hakkın, başkasının hakkını koruduğun ve onlara riayet ettiğin ölçüde bir anlam ifade ediyor. Yani sen önce başkasının hakkına saygı duymayı öğren, onun hakkını vermeyi öğren, senin hakkın zaten korunur. Ama biz bugün tamamen, yani önce ben, ondan sonra ne olursa olsun altta kalanı canlayacaksın gibi algıdayız. Halbuki şey, oruç bize empati öğretiyor.
Amen.
Yani açlığın ne demek olduğunu, aç kaldığımız zaman ne hissedeceğimizi öğretiyor. Ve tabii müstahni olduğumuz zaman, elimiz ağzımıza erdiği zaman, biraz kendimizi güçlü hissettiğimiz zaman nasıl tuğyana düşeceğimizi Allah ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Kella innel insane le yatga en ra'ahu istavna. Yani kendini biraz müstahni gördü mü? İnsanoğlu azar sapar diyor. İşte o azıp sapmamamız için açlık bize oruçla, yani Allah Teala diyor ki sen bak azarsan saparsan bu, ama azmaman için oruç tut. Bil ki acizsin. Acizliğini tat dünyada. Sabrı öğren, sabrı kuşan, farkındalığın artsın öteki insanlar için diye. Dolayısıyla bu hak meselesi, yani herkesin hakkının olduğu meselesi, orucun bize kazandırdığı önemli bir şey. Ha bunun bir de konuşulması gerekiyor. Şimdi bunu hissediyorsun ama konuşup zihinde bir bununla ilgili bir şey yapmadığınız zaman, tefekkür ve tedebbür yapmadığınız zaman size mal olmuyor. İşte bize mal olması için bunun sohbetlerde, vaaz-ı nasihatlerde, meclislerde konuşulması gerekiyor. Ondan sonra bizim kendi fikrimiz olsun, tavrımız olsun, tarzımız olsun, ve toplumda hakikaten o tarza maruf hale gelelim. Şimdi öbür türlü bugün çok hızlı yaşıyoruz gerçekten. Yani hayatı çok hızlı yaşıyoruz. Yani hepimiz, yani internetin ortaya koyduğu imkanlar, efendim işte kullandığımız araçların sürati vesaire. Bir de bizim fıtratımızda bir acelecik var. Yani Türk milleti özellikle. İnsanoğlu acil de herhalde insan, bizimkiler acel, en acili. Şüphesiz ben böyle bazen espri yapıyorum. Diyor ki bir insanın gerçek Türk olduğunu anlamak istiyorsan uçak durmadan kalkıp kalkmadığına bak. Eğer uçak durmadan kalkıyorsa bir adam, kapağı açıyorsa işte kapağı, o muhakkak Türk'tür. Onun için acelesi var. Şimdi bu aceleciliği de aşmamız lazım. Yani bizim itminana ihtiyacımız var. Sabrı öğrenmeye ihtiyacımız var. Biraz daha yani oturmaya ihtiyacımız var. Evet, aceleciliğin kendine göre yani iş bitirici olmanın artıları var ama bunu alelacele yapıp da tökezlemek, hani tiz reftar olanın payine damen dolaşır diyor ya.
Yani şimdi el acele tümle şeytan
etten. Tabii, aynı öyle.
Yani biz düşünerek işimizi yapacağız. Hakkını vermek dediğimiz zaman var ya, biz her şeyin hakkını vererek yerli yerinde zamanında yapmak.
Evet.
Yani ama güzel bir bu şey seçilmiş. Ana konu.
Elhamdülillah bu yani genellikle bir, hatta önce şeydi, insan insana emanet bu Ramazan ve her zamandı. Yani bize ilk yazı geldiğinde öyle geldi İstanbul Öztürk'üne. Biz hatta hem şeyimizi, imsakiyelerimizi hem iftar davetlerimizi öyle gönderdik. Ama arkasından tahsiye edildi, böyle düzeltildi. Gerçi o da güzel çünkü insan insana emanet. Bu da aşağı yukarı aynı kapsamı ihtiva ediyor. Yani insanın bir defa emanet duygusuna sahip olması önemli bir şey. Yani kendisinin emanet olduğu, canının emanet olduğu, başka varlıkların da kendisine emanet edildiği duygusuna sahip olması, insandaki güven duygusunu. Yani çünkü zaten el mümin Allah'ın esmasından birisi ve güven veren demek. İnsana izafe ettiği zaman mümin, güven veren ve güvenen, güvenilen demek. Yani hem Allah'a güvenen hem kendisine güvenilen manasına geliyor. Dolayısıyla bu emanet kavramı da, çünkü biz bu sene kutlandığımızda da daha çok eman konusunu konuştuk. Yani güvende olmak, güven toplumu oluşturmak manasına. Çünkü insanın en çok korktuğu şeylerden birisi korktuklarından emin olmak, umduklarına nail olmak. Bu bir beklenti insanlarda. Yani herkes kendisinin bir kaygısının olmamasını, yaşadığı ortamda insanlara güvenmesini, hayatın akışına güvenmesini bekliyor ve buna üzere kuruyor. Dolayısıyla insana, şimdi bir de bizim hani Batı toplumlarında insan insanın kurdudur. Yani ekonomik manada homo economicus diyorlar ya şimdi. Yani ekonomik insan tarifinde insan insanın kurdudur. Herkes onun büyük karşısındaki ütmeye bakar tabiri caizse edersiniz. Ama bizde ise insan insanın yurdudur. Yani insan insana sığınır, himaye eder ve ona sahip çıkar. Ona değer verir. Yani bizim insani ve İslami algımız bize böylesini telkin ediyor. İşte bu bahsettiğimiz insanın insana emanet oluşuyla beraber üzerimizde her gün hakkı bulunduğu algısında, yani birbirimize emanetiz, birbirimizin yurduyuz. Sığınma ve barınma yeriyiz. Yani bir de tabii eşitliğin en iyi yaşandığı zaman birisi, dilimlerinden birisi namazda, camide, saf düzeninde ise bir de Ramazan'da iftar sofralarında olmalıdır. Ramazan'daki iftar sofralarında da gerçekten nasıl camide fakir, zengin, efendim üniformalı, üniformasız, rütbeli, rütbesiz beraber saf düzeni tutuyorlarsa şeyde de iftar sofralarında da bu müsavi olarak ve mütesavi olarak kullanmalı ve buna özen gösterilmelidir. Çünkü bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en mühim özelliği mele denilen seçkinlerle değil, daha çok yani toplumda biraz ötelenmiş, ötekileştirilmiş olan fakirlerle, yoksullarla, zencilerle, kölelerle uğraşması ve onları öbürleriyle iş tutmasıdır. Malum işte Kureyş'in şeyi, küffarı Efendimiz'e gelip diyorlar ya, sen bizi onlarla aynı sırada tutuyorsun, olur mu, onları kov, biz gelelim sana. Allah da diyor onları etrafından kovma. Yani Allah'a yalvararak tazarruyla dua edenleri onların hatırına. Hakikaten Ramazan ikliminde biz bunu iftar sofralarında yaşamalıyız. Teravih namazlarında yaşamalıyız. Yani eşitliği, müsavatı, adaleti burada göstermeliyiz. Zaten bence birinci amacı bu.
Şimdi gerçekten bunların her birisi ayrı güzellikte, ayrı özellikte konular. Ve bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın sadece hutbelerde, vaazlarda değil herhalde, her yerde
tabii
bunları gündeme taşıyarak bu konudaki hassasiyeti toplumda ortaya çıkarmak. Bu güzel bir şey.
Evet.
Burada başka yeni söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Şimdi hocam tabii Ramazan bir mektep. Aslında bunu görmek gerekiyor. Şimdi ben geçen bir psikologdan dinlemiştim. İnsanlarda alışkanlıkların oluşması için beyinde 21 günlük bir zaman dilimine ihtiyaç varmış. Yani bir insanın bir alışkanlığı benimseyip kendisine mal etmesi için 21 gün geçmesi gerekiyor. Aslında 30 Ramazan çok anlamlı bir zaman dilimi. Yani 21 günde bir alışkanlığı ediniyorsunuz. Arkasından gelen 9 günde de tabiri caizse bir cila çekiyorsunuz. Onu iyice kendi hayatınızın merkezine yerleştirmiş oluyorsunuz. Yani Ramazan aslında bizim güzel alışkanlıklarımızı teyit etmek ve kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçmek adına çok önemli bir imkan sunuyor bize. Ama bütün mesele bizim Ramazan'ı değiştirmek gibi bir algının ötesinde Ramazan'a tabi olmak, Ramazan'a teslim olmak gibi bir tarzımızın olması bence çok anlamlı ve önemli. Yani insanlar maalesef bugün Ramazan'ına tabi olmak yerine Ramazan'ı kendine tabi kılmaya, Ramazan'ın ölçülerini kendine benzetmeye çalışıyor. Ve o zaman tabii beklenen sonuç elde edilemiyor. Yani Ramazan gerçekten bütün argümanlarıyla, yani sahuri ile, seheri ile, iftarı ile, orucuyla, teravih ile, mukabelesiyle, her şeyle onlara tam teslim olduğumuz zaman bizi inşa etmek üzere geliyor. Regülemizi düzene koymak üzere geliyor. Dağılan irademizi, dağılan zihin ve kalbimizi toparlamak üzere geliyor. Ve hakikaten de kendimizi buna salıverdiğimiz zaman, teslim ettiğimiz zaman daha doğrusu o güzellikleri yaşandığını görüyorsunuz. Çünkü bugün mesela 24 saatimizi kuşatan bir Ramazan iklimine giriyoruz. Yani ta şeyde sahur vaktinden önce kalkıp kıldığımız teheccüd namazıyla, oturduğumuz iftar sahur sofrasıyla, arkasından kılacağımız sabah namazıyla, okuyacağımız, kendi evimizde okuyacağımız hatim-i şeriflerle, gün boyunca oruçlu olma arzusuyla ve istiyakıyla. Çünkü hakikaten insan için iki önemli vasıf çok ehemmiyet arz ediyor. Bunlardan birisi sabırdır, öbürü şükürdür. Zaten es-savu nisfü sabr diyor. Eddin nisfü sabr diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Din, yani es-savru nisfü din gibi ifadeler var. Yani orucun sabra tahallük ettiği, sabrın da dini yarısı olduğu mesabesindeki ifadeler şükür ve sabır kavramlarını öne çıkarıyor. Ramazan'da en yoğun şekilde biz hem şükrü yaşıyoruz hem sabrı yaşıyoruz. Şükrü yaşıyoruz, açlığın ne anlama geldiğini hissederek iftar sofrasına ulaşmakla, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerle açtığımız oruçla şükrü yaşıyoruz. Ve tabii fakirliğin, yoksulluğun ne anlama geldiğini empatiyle anlamış oluyoruz. Ve tabii Allah'ın bize emrettiği orucu tutarken açlığa, susuzluğa, öfke kontrolüne, irade eğitimine, nefsani baskılara direnmek üzere bir sabır kuşanıyoruz. Yani sabrın biliyorsunuz bütün bunlar hepsi öğrenilen şeylerdir. Yani sabır da, şükür de, merhamet de, diğergamlık da insanın ötekinden, yani numunesinden, örneğinden öğrendiği şeylerdir. Dolayısıyla bunların kitaplarda yazılı olarak anlatılması, okunması değil, uygulanmasıdır asıl olan. İşte Ramazan aslında bir sabır uygulama ayıdır. Şükür uygulama ayıdır. Yani biz uygulamalı bir eğitimden geçiyoruz sabır ayında. Şimdi bu kişisel gelişimciler var. Kişisel gelişimler, insan iletişimde yöntemler geliştirmişler. Mesela diyorlar ki size bir hafta boyunca her sabah aynanın karşısına geçeceksiniz, 20 dakika tebessüm eğitimi veriyoruz diyor. Tebessüm dersi veriyoruz. Yani siz televizyonun radyonun karşısına geçip aynanın karşısına geçip tebessüm etmeyi öğreneceksiniz diyor. Ve bunu alışkanlık haline getireceksiniz ve artık tebessüm sizin hali tabiiniz haline gelecek. O zaman siz özgüveniniz artacak ve halk arasında göründüğünüz zaman da daha pozitif enerji telkin eden konuma geleceksiniz diyor. Şimdi yani nasıl bu tebessümle kuşanmak için böyle bir eğitime ihtiyaç varsa, sabır kuşanmak için de böyle bir sabır eğitimine Ramazan ayında, şükür kuşanmak için keza şükür eğitimine ihtiyaç var. Merhamet daha da önemli bir argüman ve daha önemli bir özelliğimiz, faziletimiz. Ama bu şey de merhamet de öğrenilen bir şey. Yani merhamet, evet, fıtratla doğrudan alakalı olan taraf var ama insanoğlu merhameti görerek merhametin ne anlama geldiğini öğreniyor. Hatta Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerif var, biliyorsunuz malum. Men lem yurham diye okuyoruz biz. Ama onu şöyle okumak daha uygundur diyorlar bazıları. Men lem yurham la yurham. Yani kendisine merhamet gösterilmeyen, merhamet öğretilmeyen merhamet gösteremez. Ha, demek ki biz etrafımızdaki insanlara karşı merhametli davranmayı bilir ve o tarzı hayat tarzı olarak seçersek çocuklarımız, talebelerimiz, çevremizdeki insanlar da merhameti öğrenirler. Ama biz merhameti bizzat yaşayarak kuşanmamışsak etrafımızdaki insanlardan merhametli olmasını bekleyemeyiz. Yani dolayısıyla bu faziletler dediğimiz, faziletler manzumesi dediğimiz, yani o sabır, şükür, merhamet, şefkat, diğergamlık gibi şeylerin her biri öğrenilen şeyler. Ama Ramazan Mektebi toplumda topluca bunların birlikte öğrenildiği, birlikte hayata geçirildiği dönemler ve demlerdir. O bakımdan Ramazan'ı bu manada olabildiğince ortak mekanları artırarak, sofraları artırarak, birlikte yemek yemeyi artırarak. Çünkü bu İbn-i Sirin'e izafe edilen çok güzel bir söz var. İbn-i Sirin diyor ki, aynı sofradan, aynı kaptan yemek yiyenler, aynı memeden emenler gibi kardeş olurlar diyor. Nedir aynı kaptan yemek yemenin özelliği veya sofradan? Yani göz göze geliyorsunuz. Eliniz eline ne değiyor? Gözünüz gözüne temas ediyor. Buradan bir pozitif elektrik alıyorsunuz.
Gözde yakın olan gönülde yakın oluyor. Ha. Kaynaşıyor.
Aynen. Bir sıcaklık oluşuyor.
Evet.
Ama herkes ayrı kaptı, ayrı istikametler değerlerse küs gibi orada enerji oluşmaz. Dolayısıyla bizim eski geleneğimizde yuvarlak, müdevver bir sofra etrafında herkesin birbirinin gözünün içine baktığı bir esnada, hatta bazen eli elini değerek, dizi dizine değerek oturmak yakınlaştırıyor. Ramazan buna imkan veriyor. Yani ve oturuyorsunuz iftardan 5 dakika önce ve oturduğunuz yerde yanınızdaki arkadaşla, karşınızdaki arkadaşla göz göze beraber ezanın okunmasını bekliyorsunuz. Ve beraber o rahmet iklimini, iftar saatindeki bereketi birlikte soluklamış oluyorsunuz. Bütün bunlar tabii insanın duygularını yüceltiyor, duygularını arındırıyor. Hakikaten bugün en önemli problemlerden birisi, özür dilerim ifade ettim, hızlı yaşamamızdır. Yani bugün biz artık eskiden insanlar Çamlıca'ya çıkarlar, Çamlıca'dan mehtabı seyrederlerdi. Bugün ne Çamlıca kaldı, ne mehtabı seyretmek kaldı, ne seyretmek isterseniz mehtabı görebilecek atmosfer kaldı. O kadar çok her taraf ışıklı, o kadar çok her taraf cıvıl cıvıl oldu ki, yani tabiatın bize sunduğu güzellikleri seyretme imkanımız yok. Mahir Hoca rahmetli, hatırlarsınız hocam, arkadaşlarla Marmara'da adalara çıkar, mehtaplı gecelerde yakamozu seyrettirilmiş. Yani o yakamozu seyretmenin, denizin derinlikliği, o işte şeyleri, çakıl taşlarını veya diğer hayvanat, haşeratı seyretmenin verdiği muhteşem bir tefekkür var. Ama bugün yakamozun ne olduğunu bilen insan sayısı kaç tane de bilmiyorum. Bunları da kaybettik. Yani biz durup düşünmeye, seyretmeye zamanımız yok artık. Hep koşuşturuyoruz. Hep telaş peşindeyiz. Onun için biraz hız kesmeye ihtiyacımız var. Teenniye ihtiyacımız var. Enaya ihtiyacımız var. Bütün bunlar da bizim işte bizliğe kavuşmak için. Ben geçen seneydi zannediyorum. Evet, geçen seneydi. Kosova'ya gittik. Kültür Bakanlığımızın misafiri olarak Yunus Emre Vakfı ile beraber. Orada bir Melami Şeyhi bize ev sahipliği yaptı, yol gösterdi. Çok Raif Bey. Güzel bir insan. Türkçe konuşuyor. Türkçe biliyor kendisi. Prizren'de gezdirdi tüm mekanları. Prizren'e de gezdirdi. En son Prizren'de bizi kendi tekkesine götürdü hocam. Melami tekkesine. Dedi orada size işte mevlüt okuyacağız. Türkçe, Arnavutça konuşacağız, sohbet edeceğiz, çay içeceğiz falan. Gittik. İcraatlar bittikten sonra dedim, Raif Bey şimdi geçin şu postunuza. Burada bize Melami'liği bir anlatın bakalım. Dedim. Neymiş bu Melami'lik? Hocam siz falan. Yok dedim. Postun sahibisiniz. Evet biz tasavvuf ediyoruz ama yani bu işi siz biliyorsunuz deyince itiraz etmedi. Neyse oturdun. Çok güzel şey söyledi. Dedi ki bizim melamilik dedi 3 kelimeden ibarettir dedi. Öyle uzun uzun anlatmaya gerek yok. Neymiş onlar dedim. Birincisi de enna dedi. Yani ene demek istiyor. İkincisi nahnu dedi. Üçüncüsü hu dedi. 3 kelimedir dedi. Peki bunlar nasıl oluyor dedim. Anlat bakayım dedim. Biz dedi ene'yi aşmak isteriz. Ben diyen nefsin azgın taşkın tavrını aşmak isteriz. Nahnu'ya ulaşmak isteriz. Biz olmak isteriz. Yani toplumda bizliği soluklamak isteriz. Sonra onu da aşıp yani ben, biz hepsi ona ait. Hu Allah'a ulaşmak isteriz. Dedim ya sen. Üç kelimede İslam'ı, İslam'ın inanç sistemini, irfan geleneğini özetledim bize. Hakikaten herkesin temel amacı benlikten bizliğe, bizlikten onun varlığına, onun kudretine ulaşıp bunun farkındalığı. Aslında oruç da bunu yapıyor. Oruç da bizi benlikten bizliğe, bizlikten de her şeyin onun ikramı, ihsanı, atiyesi olduğunu bize net şekilde ifade ediyor diye düşünüyorum değerli hocam.
Evet. Sayın hocam, tabii şimdi Ramazan'a geldik.
Evet.
Gerçekten Ramazan daha gelişiyle birlikte ta 3 ay öncesinden belli oluyor.
Aynen öyle.
Yani kandiller başlıyor yavaş yavaş.
Ayak sesleri duyuluyor.
Ayak sesleri. Bu 3 ay içerisinde insan fiziken, ruhen kendisini Hakk'ın huzuruna çıkacak. Ramazan orucunu yakalayacak bir çizgiye getirmeye çalışıyorsun. Hı. Ramazan geldi, hoş geldi, sefa geldi.
Evet.
Şimdi bu Ramazan'ın bize, özellikle şimdi İstanbul müftüsü olarak Ramazan medeniyetini halka mal etmek için camilerle ilgili de bir fonksiyon değişikliği çalışmalarınız var.
Evet.
Tabii burada Ramazan'ı bu topluma anlattığımız şekilde mal etmenin yolları da oralardan geçiyor.
Evet.
Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Şimdi efendim Ramazan'da biz neler yapıyoruz camilerde, onları istersen kısaca anlatayım. Sonra o camilerin statü ve fonksiyon değişikliğiyle ilgili kısmı vaktimiz kadarıyla temas edeyim. Biz Ramazan'da malum belli başlı camilerimizde mukabele okutuyoruz. Ve bazı büyük camilerimizde de bu mukabelelerin tefsiri anlatımı da yaptırıyoruz hocalarımıza. Bu işin uzmanı olan tefsir hocaları veya vaizlerimizin liyakatli olanlarına tefsiri tercümesi verilerek hatimler yapılıyor. Sonra hatimle teravih kılınan camilerimiz var. Bunları ilan ettik. Bütün camilerimizin kapılarını astık. Efendim yine enderun usulü teravih kılınan camilerimiz var. Yani özellikle Selahattin camilerinin kısmı azamında enderun usulü teravih kılınıyor. Enderun usulü teravih malum teravihin 4 rekatında bir ilahi okunarak bir ara verip soluklanmak suretiyle teravihe devam manasına geliyor. Keza bizim itikafa girecek 230 kadar camimiz oldu bu sene. Yani İstanbul genelinde 230 kadar camimizde Ramazan'ın son 10 günde insanlar itikafa girecekler. Yani böylece hem teravih hatimle kılınan camilerimiz oldu, enderun teravih olan camilerimiz oldu, mukabele okunan camilerimiz var, tefsiri açıklamaları ile mukabele okunacak olan camilerimiz var ve itikafa gidecek olan camilerimiz var. Böylece Ramazan ayı boyunca yani insanlarımızın Ramazan'ın dolu dolu geçirmeleri, hem Kur'an dinlemeleri, hatim takip edebilmeleri, sonra bunların tefsiri mealini dinleyebilmeleri adına ve söylediğimiz gibi enderun usulü kılmak isteyenler için de böyle imkanlar sunduk. Camilerimiz statüleriyle ilgili meseleye gelince efendim işte bir camilerimiz aslında bizim geleneğimizde bir külliye algısı var. Yani külliye camide mabet merkez ve civarında medrese, tekke, aşhane ve diğer kurumlarla birlikte toplumun her katmanına hizmet veren bir yapıyı esas almaya çalışıyoruz. Çalışıyorduk. Şimdi yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ortak bir çalışmaya başlattı. Bu çalışmaya göre camilerimizi biz tasnif ediyoruz. Yani meydan camilerimiz, çarşı camilerimiz, mahalle camilerimiz, avame camilerimiz, mahalle mescitlerimiz gibi 7 kadar cami türü oluşuyor. Ve bu cami türlerinin her birinin mabet kısmının etrafında, altında, üstünde, kenarında farklı birimler olacak. Yani kadınlar için, çocuklar için, gençler için, yaşlılar için, emekliler için abdest alma, namaz kılma, kitap kafe vesaire gibi. Yani böylece özellikle şehir hayatında apartmanların arasında bunalan insanlarımız eşiyle çocuklarıyla evinden çıktığında biraz ulaştığında camiye giderek camide hem çocuklara ait yer bulacak, hem gençlere ait yer bulacak, hem erkek kendine yer bulacak, hem hanımlar kendilerine ait yer bulacaklar. Ve böylece camilerimiz tarihteki o eski fonksiyonel haline kavuşacak. Bunun da her cami için standardı farklı olacak. Yani mahalle caminde asgari bulunması gereken yerler şunlardır. Efendim meydan camisinde şunlardır. Çarşı camisinde bunlardır. İşte avame camisinde bunlardır gibi. Ve bu standartları tamamladıktan sonra camilerin inşaatına, yapıldıktan sonra açılışına izin vermiş olacak belediyelerimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı. Yani bu güzel bir çalışma bence. Yani bizim asr-ı saadette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın camiyi çok fonksiyonel olarak kullandığını biliyoruz. Yani cami hem mabetti Peygamberimiz zamanında, hem mektepti, hem meşveret meclisiydi, hem savaş kararlarını aldığı yerdi, hem yabancı heyetlerin kabul edildiği alandı. Bugün de camilerin mabet kısmı olmasa bile camilerin altında üstünde yapılan özel mekanlarda bu bahsettiğimiz ihtiyaçlara göre belli donanımlarla insanlara hizmet vermeye çalışacak. Yani böylece sadece ibadethane değil, sosyal hayatın bir parçası haline gelecek. Bizim zaten Diyanet İşleri Başkanlığı olarak şu son 10 yıl içerisindeki önemli hedeflerimizden birisi din hizmetini cami dışına çıkarmak, hizmet sunduklarımızı da cami civarına taşımaktır. Yani bunu önemsiyoruz. Hizmeti cami dışına taşıralım, oradaki insanlarla buluşalım. O hizmet sunduğumuz insanları da tekrar cami civarına, içine veya kenarına taşıyalım ve dolayısıyla cami merkezli bir ibadeti ve dini hizmeti gerçekleştirmiş olalım diye bir arzumuz var.
Camiyi hayatın merkezine koyalım. Evet.
Çünkü tarihte de yani kışla bedesten bile caminin kenarında olmuş.
Evet, sonra tabii ibadeti hayatın merkezine koyalım.
Aynen.
Zaten yani hayatımızı planlarken de ona göre planlayalım.
Her anımızı ibadet duygusuyla yaşamak. Bu evet. Duyguya erişmek. Esas olan bu zaten. Yani adetlerimizi ibadete çevirmek. Yani ibadetlerimizi adete dönüştürmek değil de adetlerimizi ibadete çevirmek.
Evet, şuurlu hale getirmek.
Evet,
daha bilinçli hale getirmek. Evet. Şimdi hocam Allah'a çok şükür ki son zamanlarda bizim bu Ramazanlarımız bir şenliğe dönüşüyor.
Elhamdülillah.
Minarelerimizin mahyalarıyla, camilerimize okunan mihrabiyelerle, şehirleri, meydanları süsleyen çadırlarla, bilmem sofralarla. Gerçekten bir şenlik gibi bir Ramazan kutlanıyor.
Çok şükür.
Evet. Ve buna seviniyoruz. Ama şimdi bunu sizin Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, hı-hı, bir de bunu camiyi bu işe katarsanız,
evet,
caminin de hayatın kalbinde
İnşallah.
Canlıca yer almasını sağlamak ve bunların her kesime farklı hizmetler sunabilecek bir prototip haline getirmek çok güzel, verimli bir çalışma. Allah sizleri muvaffak etsin.
Allah razı olsun. Çok teşekkür
ederim. Çünkü bizim toplumumuzda bizim böyle toplu yaptığımız tek işler kalmadı.
Evet. Doğru. Yalnızlaşıyoruz.
Eskiden camiye gitti mi, camide namazı kıldınız. Orada insanları bir araya getirdiniz. Hı-hı. Ondan sonra gittiniz, sahurda da bir araya getirdiniz. Hı-hı. İnsanları böyle bir arada aynı işleri yaptıran işler de azaldığı için aynı, hı-hı, camide bir araya gelenler gözde bir araya geliyor, gönülde bir araya geliyor, tamam, kaynaşma oluyor. Sofrada bir araya geliyor, aile kaynaşıyor.
Tevhid-i efal, tevhid-i kulve, evet, ve abestedir.
Yani cami çok yönlü, herkesin aradığını bulabileceği, hatta özleyebileceği. Hı hı. Bizim bir rahmetli Hacı Baba vardı, zengin adam. Bana dedi ki, hoca dedi, biz iş yerlerini çok lüks yaparız. Cazibeli yaparız ki bizim çocuklar dışarıyı değil de iş yerini özlesin, buraya gelsinler diye. Hmm. Evlerden bile lüks yaparız derdi.
Güzel.
Yani camiyi de hayatın merkezine çekmek için bu albeniyi, bu cazibeyi vermemiz lazım. Kadınlar için, erkekler için, çocuklar için, yaşlılar için, gençler, kızlar için, gençler için. Yoksa toplumun bir arada böyle bir arada geldiği işlerde kalmadı.
Şimdi efendim tabii en büyük felaket bence bu sosyal medya afetinin sanal dünyalar oluşturarak insanları yalnızlaştırması. Yani insan akıllı telefonunu eline alıyor ve orada bir kendine göre bir çevresi var, bir sanal bir çevresi var. O sanal çevre tatmin olarak sosyal çevreden kopuyor. Yani bence çağımızın ve bundan sonraki dönemlerin en büyük afetlerinden birisi bu. Yani bu insanların göz teması, el teması olmadan, musafaha etmeden, kucaklaşmadan, selamlaşmadan böyle internet ortamında, sosyal medyada bir araya gelmesinin insanlara yetmeyeceği açık. Dolayısıyla insanlar artık yalnızlaşmaya başlıyor. Tek başına yaşıyor ama orada sanal dünya kuruyor. Bundan büyük tehlikelerin ben doğacağını endişe ediyorum. Dolayısıyla insanları biz mutlaka, insan sosyal bir varlıksa, içtimaileşmek ihtiyacındaysa, buna ortam sunmalıyız, buna imkan sunmalıyız ve insanlarımızın hem bedenlerini hem gönüllerini tevhid etmenin, cem etmenin derdi olmayız diye düşünüyorum.
Allah razı olsun muhterem hocam, bu kadar işiniz gücünüz arasında bize de vakit ayırdığınız için, bu sahurdan seyre programında bizlerle beraber oldunuz.
Hocam İrfan hocamız bizim 47 yıllık dostumuz.
Allah razı olsun.
Davetine icabet etmek.
Estağfurullah. Biz olmaz. Hem şahsınızın hem ailenizin hem şahsınıza bütün İstanbul'umuzun, İslam dünyasının Ramazan'ı tebrik ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, yine bir sahurdan seyre programının daha sonuna geldik. Sizlere bugün de Rabbimizden gönül uyanıklığı nasip etmesini, oruçlarınızın manevi miracınıza vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyoruz.